Ayrım 19.
Üçüncü kattaki odayı küçük bulduğu için kendi odasına bir karyola koydurttu. Böylelikle beni yanından ayırmayacaktı. Geceleri geç vakte kadar konuşuyorduk. O bana İngilizler hakkındaki düşüncelerini, Londra'daki yaşamını anlatıyor, ben de onu New York hikayelerimle eğlendiriyordum. Annemle Emir, Londra'da, Berlin'de olduklarından çok daha etkindiler. Bir kez buradaki kor diplomatik Almanya'dakinden iki kat fazlaydı. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni ülkeler oluşmuştu. Her gün en az 3-4 yabancı elçilikte ulusal günler kutlanıyordu. Üstelik buradaki Irak sefaretinin personeli Berlin'dekinin 10 katıydı. Bütün bu diplomatik yükümlülüklere karşın annem resim yapmaya daha fazla zaman ayırmıştı. Günün hangi saati olursa olsun, ne zaman boş bir vakit bulsa, üçüncü kattaki önceden hizmetçi odası olan atölyesine kapanıyor ve çalışıyordu. Hele pazar günleri hiç durmadan resim yapıyordu. Uşak Mr. Hopper öğle yemeğini haber vermek için oda kapısını tıklatmaya ürküyordu. Çekinerek bunu yaptığında annem, ''Sen de nereden çıktın?'' gibilerden boş gözlerle bakıyor, sonra ''Görmüyor musun, burada resim yapıyorum, beni ne diye rahatsız ediyorsun?'' ya da ''Yemek mi? Yemekten bana ne? Çabuk beni yalnız bırak!'' diye azarlıyormuş. Bir defasında boyaya yeni batırmış olduğu bir fırçayı adamın kafasına atmış. Annem ressam gömleğini giyer giymez bambaşka bir insan olurdu. Konsantrasyonu en yüksek noktaya çıkar, kimse tarafından rahatsız edilmeye dayanamazdı. Mr. Hopper kısa süre içinde annemin öğle yemeğini bir tepside oda kapısının önüne sessizce bırakmayı öğrenmişti. St. George Galerisi'nin Viyanalı sahibesi Mr. Jarey, elçiliğe gelip de Nissan'ın resimlerini görünce çok etkilendi ve hemen galerisinde bir sergi açmasını önerdi. Annemin Londra'daki ilk sergisi hem sanatsal hem de diplomatik bir olay oldu. Bir gazete ondan ressam prenses diye söz etti. Bir başkası ressam Fahri Nüsa Zeyd, o sırada adını Arapçalaştırmıştı. Aynı zamanda Irak Büyükelçisi'nin eşidir diye yazdı. Kraliçe Elizabeth sergiyi görmeye geldi. Nissan'ın kraliçeyi galerinin önünde karşıladığı resim odasının baş köşesindedir. Nissan'ın Kent Mağaraları adlı büyük resmini kraliçe o kadar beğendi ki o desende Davenport'ta bir goblen dokuttu. O goblen şimdi İskoçya'da Edinburgh Müzesi'nde asılıdır. Sanki Londra'daki sosyal ve sanatsal etkinlikler azmış gibi Nissa yine de her fırsatta Paris'e gidiyordu. Paris hala en sevdiği kentti. Fransız dili ve kültürü ona daha yakın geliyordu. Paris'te alışverişini yapar, nehrin sol kıyısında oturan, resim yapan ve sanat çevrelerinde tanınan oğlu Nejat'ı ziyaret ederdi. 1946'da Carnucci Müzesi'nde yer alan Türk ressamının sergisinde Parisliler ilk kez Nissa'nın resimlerini gördüler. Fransız sanat eleştirmeni Jean Guichard-Mail, 6 Aralık 1946 tarihli haftalık Temps Présent adlı dergide özellikle Nissa'nın iki resmini ele aldı. Prenses Fahri Nüsa Zeyd'in Bir Kadın Figürü ve Haliç adlı resimleri doğuya özgü sihirli renkler, olağanüstü bir zenginlik ve duygusallık yansıtıyor. Bu iki resim bir Matisse ve bir Dafi çağrışımı yapıyor. Bunların egzotizmi edimsel olmayıp, bir halkın iç dünyasının dışa vuruşunda, tutkunun güç, renginse çağların dili olmasıdır, diye yazdı. 6 Aralık onun 45. yaş gününe rastladığı için annem, ''Bu şimdiye kadar aldığım en güzel doğum günü armağanı'' diye sevinçle bağırdı. Babam İzzet Melih artık Anadolu Haber Ajansı'ndan emekli olmuştu. Uzun süre ilişki kurduğu ufak tefek cevval bir kadın olan Fatma Hanımefendi ile evlendi ve tekrar İstanbul'da eski apartmanında yaşamaya başladı. 1947'de yaz tatili için Londra'ya geldiğimi duyunca beni görmek umuduyla Paris'e geldi. Çekine çekine babamın beni bir haftalığına Paris'e davet ettiğini söylediğimde annem düşündüğüm gibi kızdı köpürdü. Baban seni bu kadar görmek istiyorsa Amerika'dan getirseydi. Hayır efendim, bir yere gitmiyorsun. Seni burada yanımda istiyorum. Zaten dünyanın öbür ucundasın diye bağırdı çağırdı. Ama birkaç gün sonra yumuşadı. Peki dedi. Paris'e git ama sakın bir haftadan fazla kalma. Senin de katılmanı istediğim bir resepsiyon var. Elime bir avuç frank ve oradan istediği şeylerin uzun bir listesini verip beni vapurlu trene bindirdi ve Paris'e yolladı. Annemin listesindeki isteklerini tamamlamak için herhalde orada kalacağım zamanın yarısını alışveriş yaparak geçirecektim. Sonunda annemle babamın taparcasına sevdikleri ve annemin bana hamile kaldığı bu şehri görecektim. Paris'i umduğumdan daha da fazla beğendim. Babamla kavuştuğumuz için son derece mutluyduk. Babamın beni ne kadar sevdiğini görünce gözlerim doluyordu. Bütün isteği benimle beraber olmaktı. Küçükken bile sabahları tıraş olurken, ki o epey zaman alan bir işti, yüzünü fırçayla uzun uzun sabunlar, tıraştan sonra sıcak kompresler yapar, losyonlar sürünürdü, tuvaletin kapağını kapatır, beni üstüne oturtur, yanından ayırmazdı. Şimdi de Paris'te bu sokak kahvesinde otururken benimle birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu hissedebiliyordum. Nejat Sen Nehri'nin sol kıyısında City Falcuire'de, şimdi yıkıldı, tipik bir stüdyoda yaşıyordu. Babamla onu ziyaret ettiğimiz gün bize çay ikram etti, sonra da bir bir resimlerini göstermeye başladı. L'École de Paris'in savaş sonrası sanat etkinliklerinden örnekler olan yapıtları, galerilerde ve müzelerde gördüklerim kadar güzeldi. Başka bir gün Nejat'ın stüdyosuna gittiğimde, Gertrude Stein'ın sevgilisi Miss Alice Toklas ile karşılaştım. Nejat'ı çok seviyordu, onu koruması altına almıştı. Son resimlerini görmek için köpeği Basket ile ziyaretine gelmişti. Onun sayesinde Nejat, zamanın çok önemli ve ünlü kişileriyle tanışmıştı. Örneğin ressam Sonia Delaunay, Madame Kandinsky, Amerikalı besteci Virgil Thompson gibi. Ve tabii kısa sürede Paris'in sanat arenasında kendine yer edinmişti. Birkaç gün sonra hafif bıyıklı Miss Toklas, beni Gertrude Stein'la yaşadığı meşhur apartmanına çaya davet etti. Duvarlarda asılı Picasso'ları, Braco'ları, Leger'leri, Picabia'ları görünce doğrusu müthiş etkilendim. Dün gibi anımsıyorum, Alice Toklas'ın ünlü çikolatalı bisküvilerinden doya doya yerken, tam karşımda Picasso'nun 1905'te yaptığı Gertrude Stein'ın büyük portresini seyrediyordum. Allah'tan Miss Toklas o gün bisküvilerine haşhaş koymamıştı. Yazdığı bir yemek kitabında ünlü bisküvilerin tarifini verirken içine haşhaş koyduğunu açıklamıştı. Şansıma ablam gibi sevdiğim kuzenim Freya ile kocası Kılıç Ali o günlerde Plaza Athene'de kalıyorlardı. Beni de birkaç kez davet ettiler. Canım dayıcığım Suat da bir iş için Paris'teydi. Bir gün onunla Fogué'de öğle yemeği yerken onun zayıflamış ve solgun olduğunu gördüm. İçindeki yaşama sevinci sönmüş gibiydi. Şanzelize'nin göbeğindeki restorandan çıkarken dayanamadı patladı. Shangri-La aklımı kaçıracağım. Bilirsin Mizu yengene ne kadar bağlıyımdır. Buna karşın Yvette'siz edemiyorum. 2 yıl önce dayım Yvette'e deli gibi aşık olmuştu. O günden beri müthiş tutkulu bir aşk ilişkisi içindeydi. Bunu bütün aile, İstanbul'un da en az yarısı biliyordu. Herkes Mizu için üzülüyordu. Çünkü o zavallıcık da biliyor ve kimseye bir şey demeden sessiz sedasız acı çekiyordu. Yvette Matalon'u 10 yaşındayken Cumhuriyet Apartmanı'nda tanımıştım. Alt katımızda annesi ve babasıyla oturuyordu. Halleri vakitleri çok yerinde, sefardik bir Yahudi ailesiydiler. Sık sık ziyaretlerine giderdim. O zamanlar Yvette çok genç bir kızdı. Siyah saçlarını sıkı sıkı arkaya tarayıp topuz yapardı. Ağır başlıydı ve annemin de okulu olan Dame de Sion'a giderdi. Uzun yıllar sonra Suat dayımın metresi olarak karşıma çıkınca hayretten ağzım açık kaldı. Saçlarını sarıya boyamış, kısacık kesmiş ve dağınık bırakmıştı. Dudaklarını nar çiçeği renginde parlak kırmızı bir rujla kalınlaştırmıştı. Suat dayımın motoru ile denize çıktığında bikinilerin en minisini giyiyordu. Aynı kız olduğuna bir türlü inanamıyordum. Suat'ın da tanıdığı bir Yahudi iş adamıyla evliydi. İki karı koca birbirlerinden ayrılmaz olmuşlardı. Genellikle böyle nazik durumlarda olduğunca öteki iki eş bir şeyin farkında değilmiş gibi görünüyorlardı. O arada Suat'la Yvette de ilişkilerini sürdürüp gidiyorlardı. O gün Fogué'de dayımın çektiği acıyı görünce sanki bu ilişkileri çok bilirmişim gibi ona öğüt verdim. Bana tutkunun bir hastalık olduğunu ve insanlara olmadık şeyler yaptırabileceğini siz söylemiştiniz. Neden biz o yengemden ayrılıp Yvette'le evlenmiyorsunuz? Onunla evlendiğiniz vakit ona duyduğunuz aşk ve ihtiras er geç sönecek. Böylelikle yakalandığınız illetten kurtulmuş olacaksınız. Eminim eninde sonunda Mizu yengeme döneceksiniz. Yine eminim ki Mizu yengemi sizi bekler bulacaksınız. O da pekala sizin onu ebediyen bırakmayacağınızı biliyordur. Zaten böyle bir şey yaparsanız suçluluk duygusundan ölürsünüz. Yengem de büyük bir olasılıkla canına kıyar. Anlaşılan verdiğim öğütlerin bir etkisi olmuş ki Türkiye'ye döner dönmez Suat, Mizu'ya acıklı durumu anlatmış, onu çok sevdiğini ama Yvette'siz de yapamadığını, Yvette olan tutkusunun onu yakıp kül ettiğini, çalışamadığını, yiyemediğini, uyuyamadığını söylemiş. Bütün bu yanıp yakılmalar sonucu Mizu anlayış göstermiş. O kocasını seven ve her cefaya sadakatle katlanan bir eşti. Bu kez de Suat'ın tutkusunun geçeceğine inandı ve sabırla beklemeye başladı. Paris'ten Londra'ya döndüğümde elimden geldiği kadar tiyatroya gittim ve oradaki ekip oyunculuğuna hayran kaldım. New York tiyatrolarından çok üstündüler. Old Vic'de izlediğim Çehov'un Vişne Bahçeleri yaşamımın dönüm noktası oldu. Dame Edith Evans, Madame Ranevskaya'yı, Sir Cedric Herdwick'de ağabeyi Gaev'i oynuyordu. Bu yapıt beni öylesine etkiledi ki içtenlikle aktris olmak istediğimi anladım ve o gece kararımı verdim. Anneme yeni tutkumu, Bernard'da okuduğum konuyu bırakıp bir tiyatro okuluna yazılmak istediğimi söyledim. Annem acele karar vermememi önerdi. Şimdi Bernard'a dön. Bak bakalım bir süre nasıl hissedeceksin. Yaşamına bir yol çizmek için kendine zaman tanı diye öğüt verdi. Eylül'de Emir Zeyd beni Southampton'dan Queen Mary Transatlantik'ine bindirdi. Irak'ın Birleşmiş Milletler delegeleri ve genel kurula gittikleri için gemideydiler. Emir Zeyd onlara bana göz kulak olmalarını tembih etti. O seferinde Queen Mary bir sürü ünlü ve önemli insanı taşıyordu. 16 yaşındaki Elizabeth Taylor, Christian Dior'un New Look, yeni moda, elbiseleri içinde, sarışın bir Güney Amerikalı ile her gece sabahlara kadar dans ediyordu. Öteki ünlülerin arasında Merle O'Brien, Gary Grant, Betsy Drake, Robert Cott ve Robert Ryan vardı. Emir Zeyd'in tembihini görev sayan Irak delegeleri, vapurda beni gölge gibi izliyorlar, nereye gitsem yanımda bitiveriyorlardı. Merle O'Brien'a kapalı yüzme havuzunda nasıl kulaçlama yüzeceğini öğretirken bile beni bir dakika yalnız bırakmadılar. Hele bir tanesi havuzun demirden korkuluğuna dayandı ve bizi dersin sonuna kadar izledi. Yemekte kaptanın masasında oturuyordum. İşlemeli Türk ya da Arap kaftanları giydiğim ve yanımda daima Iraklı bir delege olduğu için yolcular beni egzotik bir Arap prensesi sandılar. Bir gün Robert Ryan, ''Sizi bu gemide yalnız görmek olanağı yok mu?'' diye sorunca hemen ''Hayır'' diye yanıtladım. ''Bu adamlar benim korumalarımdır. Ne yapayım? Sanıldığım kişinin rolünü oynuyordum. Oysa yalnızca okuluna dönen bir öğrenciydim.'' Bernard'a dönünce hemen okulun tiyatro kulübüne yazıldım. Aynı zamanda sokağın karşısındaki Columbia Üniversitesi'nin oyuncularıyla birlikte temsillere katılıyordum. Tiyatro yavaş yavaş beni okuduğum siyaset konularından mıknatıs gibi kendine çekmeye başladı. İnsan akıntıya karşı ne kadar kürek çekebilir? Ben de pes edip Yale Üniversitesi'nin tiyatro okuluna başvurdum. Kabul edilir edilmez de anneme telefon ettim. Eğer gerçekten istediğim buysa pekala dedi. Annem zor bir kadındı. Hatta bazen dayanılması pek güçtü. Ama gariptir, yaşamımda verdiğim önemli kararlarda hiç bana karşı çıkmadı. Mutlu ve başarılı olduğum sürece o da mutluydu. İkinci kez Londra'ya gittiğimde 1949'un Noel tatiliydi. Aynı tatil için Paris'ten gelen Nejat'la annemi havaalanında beni bekler buldum. Annem yerlere kadar vizon mantosu ve başında taşlı bir iğneyle süslenmiş vizon şapkasıyla Rus çariçelerine benziyordu. Sevinçten bağırışarak birbirimizin kollarına atılınca tutucu İngilizler bize yan yan baktılar. Havaalanından yeni Irak elçiliğine giderken, savaşta bombalanmış binaların tamamen temizlendiğini ve şehrin her yerinde yeni yapıların yükseldiğini gördüm. Şehir ilk gelişimde gördüğümden çok farklıydı. 22 Queen's Gate'deki bina elçilik personeli ve büyükelçinin evi olarak küçüktü. Annem Kensington Palace Gardens'taki Rus sefaretinin yanında 5. George Street'le bir konak bulmuş. Irak hükümeti de onu satın almış. Burası iki tarafa ağaçlı özel yolu Kensington High Street ile Notting Hill Gate'e açılan demir kapıları ve her iki kapının yanında bekçi evleri olan çok güzel bir konaktı. Bu büyükelçinin evi olarak kullanılacak, 22 Queen's Gate'de kançılarya olarak kalacaktı. Limuzinimiz çakıl taşlarıyla döşenmiş yuvarlak araba yolundan bahçeye girdiğinde bize elçiliğin açık kapıları önünde bekleyen uşağımız Mr. Hopper'ı gördüm. Ellerinde beyaz eldiven, üstünde ince çizgili bir pantolon ve jaketa tay vardı. Annemin verdiği emre göre hiçbir konuk elçiliğin kapısını çalıp açılmasını beklemeyecekti. Zavallı adamın nasıl olup da zatürreye yakalanmadan her misafir gelişinde orada durabildiğini hiç anlamadım. Binadan içeri girince iki yanında sütunlar yükselen birkaç merdiven çıkıp duvarları yaldızlı kabartmalarla süslü mermer bir hole geldik. Geldiğimizi duyan Aliye teyzem hole açılan küçük oturma odasından dışarı fırladı. Onu hemen hemen 3 yıl önce İstanbul'dan ayrıldığım o soğuk Şubat sabahından beri görmemiştim. Ne kadar değişmişti. Kollarıma atılıp da beni kucakladığında zayıf, solgun ve sarsıntı geçirmiş gibi buldum. Belli ki bir yıl önce kaybettiği eşinin acısı onu çok yıpratmıştı. Menekşe renkli iri gözleri yaşlarla doldu. ''Şirinaki, Şirinaki'' dedi. ''Seni son gördüğümden beri neler oldu neler değil mi?'' 23 yıl süren ilişkiden sonra Charles Berger sonunda sanatsal özgürlüğünden vazgeçip teyzemle evlenmiş, aileyi de memnun etmek için Müslüman olmuştu. Büyükada'da tepede küçük pembe bir eve taşınmışlardı. Bana Yale Üniversitesi'ne yazdığı bir mektupta kısacık evliliğinden şöyle söz etmişti. ''Burada manzara nefes kesiyor. O derece ki insan uyuyamıyor bile. Hele o çamların mis gibi kokusu. Sabahın erken saatlerinde çam iğnelerinin üzerindeki çiğler pırlanta gibi parlıyorlar. Öykül Charles çamlığın bu güzelliğinden, ıssızlığından ve o nefis kokusundan öyle esinleniyor ki ağaçların arasında yürüyerek kemanını çalıyor. İnanılmaz bir mutluluk içindeyim. Bitecek diye ödüm kopuyor. Evlendiklerinden 6 ay sonra bir yaz günü şehirdeki randevularına yetişmek için iskeleye iniyorlarmış. Her zaman olduğu gibi Aliye teyzem oyalanmış. Vapura yetişmek için tepeden iskeleye kadar koşmak zorunda kalmışlar. İskeleye vardıklarında Berger nefes nefeseymiş. Elini kalbine bastırıp uzaklaşan vapura bakarak ''Ah vapuru kaçırdık'' deyip oradaki kahvelerden birinin sandalyesine çöküvermiş. Aniden gelen bir kalp krizi sonucu 2-3 dakika içinde Aliye'nin kollarında can vermiş. Civardaki adalılar onu yukarı Şakirpaşa Köşkü'ne taşımışlar. Eylül sonu olduğundan ev kış için kapatılmış durumdaymış. Ufak tefek narin Aliye teyzem insanüstü bir güçle o koca demir asma kilidin zincirini eliyle koparmış, Berger'i aşağı kattaki oturma odasında sedefli divanın üstüne yatırmışlar. O akşam ailenin yakın dostu adada yaşayan Vatan Gazetesi'nin sahibi Ahmet Emin Yalman'ın eşi Rezan Hanım, haberi alır almaz köşke koşmuş. Uzun yıllar sonra bir gün New York'ta ondan o gece ne olup bittiğini yazmasını rica ettim. İşte tanık olduğu gecenin öyküsü. Eski büyük köşk kapkaranlıktı. Herhalde elektrik faturası ödenmemişti. Aşağıdaki mağaralı salonun her yerinde mumlar yanıyordu. Berger'i odanın ortasındaki divana yatırmışlardı. Beyaz ipek gömleğinin üzerine yaseminler serpilmişti. Uzun parmaklı beyaz elleri aşağı sarkıyordu. Gadre uğramış bir aziz gibiydi. Gece boyunca Aliye yerde yanında oturdu. İkide bir elindeki aynayı Berger'in ağzına tutuyor, acaba nefes alıyor mu diye bakıyordu. Tabii ayna hiç buğulanmadı. Felaketi duyan aile bireyleri teker teker şehirden gelmeye başladılar. İnsanlar açık duran kapıdan doğrudan doğruya odaya giriyorlar ve anlattığım sahneyle karşılaşıyorlardı. Bir ara sanki işleri büsbütün karıştırmak ister gibi komşu kilisenin Katolik papazı da göründü. Berger'in Müslüman olduğu, cenazesinin Müslüman adetlerine göre kaldırılacağı söylendi. Az sonra sokağın karşısındaki caminin imamı geldi ve Berger'in Müslüman olduğuna dair resmi kağıtları görmeden tepedeki Müslüman mezarlığına gömülmesine izin veremeyeceğini söyledi. Lala kağıtların durduğu Hakkiye'nin apartmanına gidip evrakı ertesi sabah getireceğini söyledi. Şehire giden son vapura yetişti ve ertesi sabah ilk vapurla adaya döndü. Cenaze hazırlıkları yapılırken Aliye'yi 6 aylık kocasının gerçekten öldüğüne inandırmak gerekiyordu. O sırada veremden hasta olan Freya, sanatoryumun yakınında çamlıkta bir evde yaşıyordu. Olayın olduğu gece epey bir zaman Aliye'nin yanında kalmış, sonra biraz dinlenmek ve kahvaltı etmek için bizim eve gelmişti. Güneş doğarken köşke döndüğümüzde, Aliye'yi eski kuyuya doğru koşarken gördük. Kendini kuyuya atmak istiyordu. Çünkü Berger'in öldüğüne artık inanmıştı. Füreya ile arkasından koşup onu güç bela eteğinden yakaladık Zorla eve soktuk. Doktor ona sakinleştirici bir iğne yaptı. Ondan sonra cenaze merasiminde hiçbir heyecan belirtisi göstermedi. Nisa haberi alır almaz Aliye'yi yalnızca kendisinin kurtarabileceğinden emin olarak İstanbul'a giden ilk uçağa atladı ve yarı ölü perişan kardeşini alıp yeniden Londra'ya döndü. Üçüncü katta kendi atölyesine yakın bir odayı onun için düzenledi ve kardeşini hasta bir çocuğa bakar gibi tedavi etmeye başladı. Aliye gece gündüz bakılmaya muhtaçtı. Yavaş yavaş ama çok yavaş kendine gelmeye başladı. Hasta yatağından kalktığında hayalet gibiydi. Sürekli ağlıyor, inliyor ve acısını içkiyle unutmaya çalışıyordu. Londra'ya geldiğim gün Aliye teyzem beni karşıladıktan sonra annem elimden tutup "Gel bak ne güzel bir elçiliğimiz var, sana göstereyim" dedi. Kocaman bir salona girdik. Boyutları ve görkemi nedeniyle burası bende balo salonu duygusu uyandırdı. İki uçta yaldızlı başlıkları olan Korent stili sütunlar vardı ve iki şahane avize odayı aydınlatıyordu. Salondan perdelerle süslü geniş kemerin altından geçip bir iki basamakla verandaya indiğimizde Hakkiye teyzem karşıma çıktı. Çok şaşırmıştım. "Şirinciğim, Londra'da karşılaşmamız ne güzel bir rastlantı" diyerek bana sarıldı. Hakkiye, İsviçre'nin Leysin şehrindeki sanatoryumda verem sonrası nekahat devresini geçiren kızı Freya'yı ziyaret etmiş, sonra da kardeşlerini görmeye Londra'ya gelmişti. Tabii ki general kocasının emekli maaşıyla İsviçre'ye gidip hasta kızıyla uzun süre kalamayacağı için aileyi mezat yapıp köşkteki antikaları satmaya razı etmişti. Herkes Freya'yı çok sevdiğinden Hakkiye'nin gereksinimine saygı duydu. İsteseler de istemeseler de mezattan sonra kimse boşalmış bir evde yaşamak istemediği için köşk kiraya verildi. Elçilikteki verandanın duvarları annemin resimleriyle süslenmişti. Çoğunu biliyordum. Onlara kardeşlerin derdim. Ortada renkli bir kilim, etrafında da rahat hasır takımlar vardı. Hasır kanepenin yanındaki sehpanın bir tarafında bir Henry Moore, öbür tarafında da bir Sezar heykeli duruyordu. Odanın tam ortasında tavandan kocaman tahta bir Lynn Chadwick mobili sarkıyordu. Annem onu iyi tanıyordu çünkü İstanbul'da yaptığı gibi Londra'da da evini sanatçılara ve yazarlara açmıştı. Ben de annemin bu toplantılarında ünlü heykeltıraşlar Chadwick, Sezar ve Armitage, sanat eleştirmeni Penrose, tekerlekli sandalyesinden kalkamayan yazar John Heywood, eleştirmen Maurice Collis, şair Kathleen Ryan ve Pearl Buck'ın İyi Toprak adlı filminde hayran olduğum aktris Louise Rainer ile tanıştım. Aliye ile Nejat da verandada bize katılınca Freya'nın son yaptığı türkuaz renkli seramik sehpanın etrafında toplandık. Annem onu sanatoryumda ziyaret etmek için her İsviçre'ye gittiğinde ona kil götürür ve kil ile uğraşmasının ona iyi geleceğini söylermiş. Onun bu düşünceli hareketi Freya'nın içinde uyuyan büyük yeteneği uyandırmıştı. Artık Freya için seramik tedavi amaçlı bir uğraş olmaktan çıkmış, tutku haline almıştı. Nekahat devresini Leysin'de seramik sanatı kurslarına devam etmekle geçirdi. Mr. Roper'ın gezdirdiği tepsiden sherry alırken annem, "Şirinaki, bu siyah tayyörün içinde ne kadar ince ve güzel görünüyorsun. Makyajını da çok iyi yapmışsın" dedi. Annem son zamanlarda epey kilo aldığı için benim görünüşümle ilgileniyordu. "Hadi şimdi Amerika'ya anlat" diye devam etti. Aliye teyzem atıldı. "Suat Amerika'ya bayılırdı. Sen de seviyor musun? Onun Amerikalı karısı Saida ile görüşme olanağın oldu mu?" Yanıt vermeme fırsat kalmadan Hakkiye teyzem hesap sorar gibi, "Niçin Bernard'dan ayrıldın? Ben senin uluslararası ilişkiler okuyup diplomat olacağını ya da politikaya atılacağını sanıyordum. Bana bir gün mebus olmak istediğini söylemiştin. Şimdi duyduğuma göre bir tiyatro okuluna yazılmışsın. Aktris olmak istiyormuşsun" diye söze karıştı. Ablasının sesinde eleştiren bir ton sezdiği için Aliye teyzem atıldı. "Ah ne iyi ettin. Şirin'i bir an önce sahnede görmeye can atıyorum. Okul piyesinde Clytemnestra rolünde ne kadar başarılı olduğunu hala unutamıyorum." Annem ona katıldı. "Doğrusunu isterseniz Şirin'in siyasete atılmasını hiç istemiyordum. Siyaset kirli bir oyundur. Kadına göre bir meslek değildir. Beni New York'tan arayıp da aktrist olmak istediğini söylediğinde çok sevindim. Sonra unutmayın ki doğduğu gün Kont Bonarelli onun aktrist olacağını öngörmüştü. Bu onun kaderi dedi. Nejat artık iyiden iyiye Fransızların Amerikalılara karşı duyduğu üstünlük kompleksini benimsemişti. Anneme sordu. Şirin madem tiyatro okuyor, niçin Londra'daki daha iyi okullara gitmiyor? Örneğin Kraliyet Akademisi tiyatro sanatlarına. Onu oracıkta öldürebilirdim. Ya annem Nejat'a uyup da bana, öyle ya Nejat'ın hakkı var. Kraliyet Akademisi'ne yazılıp bizlerle Londra'da kal, Amerika'da ne diye tek başına yaşayacaksın deseydi ne yapardım?''